Ayrım 20, sayfa 175. Defne. İnsanlara gülmek yakışır. Bu yüzden objektife bakan herkes az ya da çok gülümser. Hiçbir hayvan gülmediği için belki de bu insanların kendilerini yüceltmeleri anlamına geliyordur. Gülmek bu yüzden seviliyordur. Ama bu genel kuralın da istisnaları vardır elbette. Belki bu istisnaların başında Defne gelirdi. Eski fotoğraflarda da insanlar merceğe Defne gibi ciddi ciddi bakarlardı. Sanki bir gün öleceklerini biliyorlarmış gibi. Gülmek ve öleceğini bilmemek ya da bilmezden gelmek yeni modadır. Eski insanlar fotoğraf çektirmeyi önemserdi. Giyinir, süslenir, kimi ayakta, kimi oturarak, kollarını özenle yerleştirerek poz verirlerdi. Çok güzel bir kız olduğu için ona gülmek de yakışırdı elbette ama onun asıl çarpıcı yanı suratını asması, hatta öfkeli olmasıydı. Öfkeye kapıldığı zaman yüzünün muntazam çizgileri iyice belirginleşir, hilal şeklindeki kaşlarının altındaki gözlerinden şimşekler çıkıyormuş gibi bakardı karşısındakine. O ifadesi dayanılmaz bir güzelliği ortaya çıkarırdı. Dikkat çekici, asil, hatta gururlu bir duruştu bu. Dünyaya meydan okuyan bir duruş. Belki de kişiliğinin ödün vermez dürüstlüğünü vurguladığı için bu kadar güzel geliyordu o ifade insanlara. Okul yıllarında onu beğenen çok erkek olmasına rağmen pek çoğu yaklaşmaya cesaret edememişti. Şimdi de öyleydi ama Zehra kardeşini iyi tanıyordu. Ayakları yere basan, kendisi gibi hayallere kapılmayan Defne, düşünüp, taşınıp mutlaka doğru bir karar alacak, o büyük aşkı, yakıcı sevdayı bulma umudunun peşinde boşuna vakit yitirmeden, aşık olmasa bile uygun bulduğu bir adamla evlenecekti. Çünkü soğukkanlı düşünen ve aldığı kararları uygulayan kişiliğine ancak bu yakışırdı. Zehra'nın tahmin ettiği gibi de oldu. Defne bir gün ablasına telefon açtı ve kısa bir hoşbeşten sonra bir süredir iş yerinden Semih adlı bir çocukla görüştüğünü, niyetleri ciddi olduğu için de arkadaşını ailesine tanıştırmak istediğini söyledi. "Bu akşam annemlerde buluşacağız," dedi. Gerçi Zehra o akşam kızlara söz vermişti ama Defne'nin bu güzel haberi üzerine heyecanlandı ve o akşam aile sofrasındaki yerini aldı. Tahmin ettiği gibi Semih fazla yakışıklı olmayan ama temiz bakışlı, eğitimli olduğu belli, düzgün bir gençti. Ellerini nereye koyacağını bilemiyor, mahcubiyetten terliyor, kendisine bir şey sorulmadığı zaman konuşmuyor, gözlerini önünden ayırmıyordu. Daha şimdiden evlilik hayatlarında Çetin Ceviz Defne'nin patron olacağı, aileyi idare edeceği ve bu yumuşak çocuğun da ona boyun eğmekten mutluluk duyacağı anlaşılıyordu. Kaplanla kuzu evliliği olacaktı bu. Zaten Defne kuvvetli bir adamla yapamazdı. Koçlar gibi kafa kafaya toslaşırlardı. 2 günde bardaklar, kül tablaları uçuşmaya başlardı evde. Ne yaptığını bilirdi o. Yemekten ve kahve faslından sonra Semih gitti. Defne her zamanki o dimdik tavrıyla ailesine ne düşündüklerini sordu. Babası, "İyi, efendi bir genç," dedi. "Sen uygun gördüysen bizim için uygundur kızım." Annesi de zaten boşuna konuştuğunu bilerek Defne'nin kararını övdü. Zehra ise sadece tebrik etti, çok sevindiğini söyledi. Bunun üzerine Defne, "Bakın," dedi. "Eskiden ailelerde önce büyük kız evlenirdi, sonra küçük. Şimdi bu iş tersine dönüyor. Abla, anne, baba, bu iş bir sorun yaratacaksa şimdiden söyleyin." Zehra güldü. "Orta çağda mı yaşıyoruz be Defne?" dedi. "Düşündüğün şeye bak." Anneleri, "O da evlenir yakında Allah kısmet ederse," dedi ve iş Semih'in ailesinin gelip kurallara uygun bir şekilde kız istemesine ve nişanı planlamaya geldi. Zehra gerçekten çok sevinmişti ama kardeşiyle kendisi arasındaki kişilik farkı iyice ortaya çıkıyordu artık. Defne'yi trenle seyahat eden rahat bir yolcuya benzetiyordu. Daha önceden belirlenmiş bir hatta güvenli raylar üzerinde nereye gideceğini bilerek gidiyordu. Buna karşılık kendisi kullandığı arabayla yeni yollar deniyor, yan yollara sapıyor, çoğunlukla da yolunu kaybediyordu. Defne, zekasıyla toplumun binlerce yıl içinde oluşturduğu geleneklere uyarak yaşamanın, konfor ve güvenlik sağladığını keşfetmişti. Macera perest olmadığı ve her konuda duygularına kapılmadan son derece gerçekçi davrandığı için her adımını akla uygun biçimde atıyordu. Zehra o akşam eve dönerken küçüğü olmasına rağmen Defne'den ders alması gerektiğini düşündü. Zaten Emre gibi bir sorumsuzla yeteri kadar vakit kaybetmişti. Bundan sonra o da Defne gibi sağlıklı kararlar alacak, maceralara girişmeyecekti. Belki Ercüment'le yemeğe de çıkardı. Eğer işi gücü gayet iyi olan Ercüment'i kendisine yakın hissederse, bir aile tanışma toplantısı daha bekliyor demekti onları. Özgürdü artık. Bir tokat olayına dair. 7 numaralı masada oturan genç çiftlerden birini, özellikle de erkeği, masadaki diğer konukların sevmediği o kadar belli ki, neredeyse elle tutulur hale gelecek. Oysa genç ve düzgün görünümlüler ikisi de. Esmer, kısa saçlı, ince yapılı, uzun boylu, mavi gözlü adam, üzerine iyi oturan şık bir smoking giymiş. Karısıysa zaten evlenene kadar modellik yapan, ülkenin en güzel kadınlarından biri. Aslında genç kadın pek fena değil de kocası o kadar kötü dalgalar yayıyor ki çevresine, hiç dostu var mıdır bu adamın acaba sorusu uyandırıyor kafalardı. Hareketsiz, resim olarak bakıldığında epey yakışıklı, canlı olarak görüldüğünde iki şey çok rahatsız ediyor insanı: ağzı ve gözleri. İnce dudaklı ağzında parçalayıcı hayvanlara özgü bir ifade var. O hayvanlar gibi bu adamın da güldüğünü gören olmamış. Gözleri ise çivi gibi bakan, mavilikten neredeyse yokmuş gibi görünen, zalim ve en ufak bir insani ifadeden yoksun gözler. Böyle biriyle nasıl yemek yersin, ne konuşursun diye düşünüyor yanında oturan banka genel müdürü. İğrenç bir tip. Babası da böyle bunun. Aile servetleri aşağı yukarı 3 milyar doları geçiyor. Bankaları, fabrikaları, elektrik santralleri, gazeteleri, televizyonları, her şeyleri var ama bir tek dostları yok. O masada bulunmalarının verdiği gerginlik bütün gece sürüp gidecek ama adamla karısı ana yemekten sonra izin isteyip kalkıyorlar, herkes rahat bir nefes alıyor. Kural olarak kalkanların ardından konuşmalar başlıyor. Hep bilindik şeyler. Bu ailenin nasıl mafya yöntemleriyle her yeri ele geçirdiği, acımasızlıkları, yaptıkları çok büyük yolsuzluklardan dolayı şu anda devletin tepelerine bindiği, her an hapsedilmelerinin beklendiği falan filan. Ama kulağa delik kadınlardan biri ilginç bir şey söylüyor. Karı kocanın arası hiç iyi değil, fark ettiniz mi? Yoo, diyorlar, normal geldi bize. Yok yok, diyor kadın. Ben anlarım. Belli etmiyorlar ama anlarım. Aslında kadın haklı. Sırtlan adam belli etmemesine rağmen hayatının en zor gecelerinden birini yaşıyor. Erken kalkması da dayanamayacak hale gelmesinden ve yarın büyük bir maceraya atılacak olmasından. Adam, artık adını da söyleyelim, Can Dizdar, yaklaşık 2 hafta önce merkezi Chicago'da bulunan en önemli Amerikan güvenlik şirketlerinden biriyle kendisini ve ailesini yurt dışına kaçırmaları için anlaştı. Mahkeme yurt dışına çıkış yasağı koymuştu. Bu yüzden normal yollardan gitmesine imkan yoktu. Bu konularda büyük deneyim sahibi olan dünya çapındaki şirket Can Dizdar'a ajanlarını yolladı. İş adamı kamuflajıyla gelen ve Can Bey'le holding merkezinde sözüm ona iş toplantıları yapan takım elbiseli adamların CIA ya da benzeri bir kurumda geçmişleri olması şaşırtıcı olmazdı elbette. Gelir gelmez Can Dizdar'ın, eşi Ayla'nın, hatta çocuklarının, şoförünün, aşçısının hayatlarını hiç fark ettirmeden mercek altına aldılar. Can Dizdar dışında adamların kim olduğunu, hangi amaçla geldiğini bilen yoktu. Onları büyük bir iletişim şirketinin üst düzey elemanları sanıyordu herkes. Kartlarında öyle yazıyordu. İnternette arandığında böyle bilgiler çıkıyordu. Irak'ta, Suriye'de, İran'da, Rusya'da çeşitli büyük operasyonları tezgahlamış olan bu şirketin başarısızlık olasılığı sıfırdı. Öyle olmak zorundaydı çünkü kılı kırk yararak yapıyorlardı işlerini. 2 hafta çalıştıktan sonra adamlar çok saygılı bir biçimde "Sir" diye hitap ettikleri Can Dizdar'la son bir toplantı yaptılar. Kendi ülkesinde adı kötüye çıkmış, dolandırıcı olarak anılan biri olabilirdi. Ama şirket kuralları gereği o kadar büyük para ödeyen herkes "Sir" diye hitap edilmeyi hak ediyordu. Ona sahte pasaportunu, gerekli belgeleri, yurt dışına çıkınca görüşeceği kişilerin adlarını verdiler. Kendi jetiyle gitmeyecek, Kanada'ya kayıtlı bambaşka bir jete binecekti, hem de ertesi gün. Yalnız bir gün daha hayatını olduğu gibi devam ettirmesi, kuşku uyandıracak bir değişiklik yapmaması gerekiyordu. Bu yüzden otelin akşamki açılış davetine gitmesini tavsiye ediyorlardı. Can Dizdar hepsine "Peki" dedi. Ama adamlardan biri "Bir konu daha var. Nasıl desem, hassas bir konu" diye söze girdi. "Profesyonel dünyamızda duyguları işin içine karıştırmayız biz. Size de öyle yapmanızı tavsiye ediyoruz." Sonra bombayı patlattı. "Karınız Ayla'nın başka bir erkekle ilişkisi var." Can Dizdar'ın önüne çeşitli resimler koydu. Resimlerde güzel karısı, kendisinin de tanıdığı İstanbul'a yerleşmiş bir İtalyan olan Aldo'yla çeşitli evlere girerken görülüyordu. Boğaz'daki lüks bir otele de gündüz vakti yarım saat arayla giriş ve 20 dakika arayla çıkış yapmışlardı. Güvenlik kameralarında her şey açık seçik ortadaydı. Şimdi Can Dizdar'a düşen akşam eşini alarak davete gitmek, ona hiçbir şey belli etmemek, yarın sabahta özel jete binerek ülkeyi terk etmekti. Yaklaşık olarak bir hafta sonra eşiyle çocuklarını da getireceklerdi yanına. Ondan ricaları, karısıyla bir konuşma yapacaksa bunu her şey bitene kadar ertelemesi, o konuşmayı yurt dışında yapmasıydı. Can Dizdar adamlar gittikten sonra sekreterine bir içki getirmesini söyledi. Sekreter her zamanki içkisini hazırladı. Can Dizdar telefon bağlanmamasını söyleyerek odasında yarım saat kadar oturup düşündü. Sonra eve gitti, duş yaptı, smokinini giydi, karısıyla birlikte davete gitti. Kimseye bir şey belli edecek göz yoktu onda. Çünkü her zamanki kuralına göre önce Can, sonra Canan'dı. İntikam alması için bol vakti vardı nasıl olsa. Belki de bu sefer Amerikalılarla değil, Çeçenlerle anlaşırdı. Kendisi bilmiyordu ama gerçekten de 41 yaşındaki Can Dizdar'ın önünde bir o kadar daha zamanı vardı intikam almak için. Ne var ki uzun süre bekleyemiyor. Salonda masalar arasında kıvrılarak, sağa sola yarım yamalak selam vererek kapıya doğru yürürken, masalardan birinde yanındakilerle sohbet eden İtalyanı görür gibi oluyor. Birdenbire duruyor ve karısının yüzüne bir tokat patlatıyor. İnce kadın tokatın şiddetiyle önce arkaya, sonra yere doğru savruluyor. Orkestra susuyor, salondakiler bu beklenmedik olayı izlemeye başlıyor. Can Dizdar'ın yüzü morarmış, gözleri yuvalarından fırlamış, yerdeki kadına tekme atacakmış gibi bir hareket yapınca oraya en yakın noktada duran Garip adındaki garson, "Lütfen beyefendi" diyerek önüne geçip adama engel olmak istiyor. Can Dizdar kanlı gözleriyle Garip'in yüzüne bakıyor, onun yüzüne de şiddetli bir tokat patlatıyor. Kadın yerde yatıyor. Salondan ve dona kalmış orkestradan çıt çıkmıyor. Garibin sağ kaşının yanında ve elmacık kemiğinin üstünde kıpkırmızı parmak izleri beliriyor. Garsonun bütün gövdesi elektriğe tutulmuş gibi titriyor. Sanki tüm kanı görünmez pompalarla başına fışkırtılıyor gibi. Buna rağmen hiçbir şey belli etmiyor, adamın önünden de çekilmiyor. Can Dizdar'ın yeni bir tokat patlatma girişimi karşısında elini kaldırıp kendini savunmuyor bile. Sadece bir kez daha, "Lütfen beyefendi, sakin olun" diyor. O sırada Zehra olay noktasına doğru koşuyor. Onun yanındaki kızlarla duruma müdahale etmeye çalıştığını gören metrotel de geliyor. Ne yalan söylemeli, birkaç yürekli davetli de kalkmıyor değil. Hep birlikte Can Dizdar'ı dışarı sürüklüyor, kadını yerden kaldırıyorlar. O da çevreye mahcup bir edayla gülümseyerek kocasının arkasından gidiyor. Güvenlik şefi Nihat, kapıya getirilen arabalarına binene kadar karı kocaya eşlik ediyor. Siyah araba dar, sessiz sokaklardaki ahşap evleri homurtularla sarsarak uzaklaşınca rahat bir nefes alıyorlar. Zehra, Ergun Bey'e rapor vermek ve olayın yarattığı küçük sarsıntıyı unutturup herkesi eğlenceye davet etmek için salona koşuyor. Ergun Bey'in de kendisine doğru gelmekte olduğunu görüyor. Birdenbire oldu, kimse bir şey anlamadı ama merak etmeyin gönderdik diyerek olayı anlatıyor. Ergun Bey adamın karısını değil ama garsonu tokatladığını gördüğünü söylüyor. Kim bu garson diye soruyor. Zehra bilmediğini söylüyor. İkisi birlikte mutfağa doğru gidince metrodotelin siyah giysiler içinde daha da ince görünen, çelimsiz, ince yüzlü bir garsonla konuştuğunu görüyorlar. Garson eliyle sağ kaşını ovuşturuyor. Adın ne evladım diye soruyor Ergun Bey. Çocuk hemen elini yüzünden çekerek saygı duruşuna geçiyor. Ancak o zaman çocuğun epeyce hırpalanmış olduğunu görüyorlar. Yüzü şişecek, morarıcak, büyük bir olasılıkla sağ gözü de kapanacak. Çocuk adının garip olduğunu söylüyor titrek bir sesle. Ergun Bey metrodotele garsonun yüzüne pansuman yaptırmalarını, sonra da o akşam izin vermelerini emrediyor. Metrodotel, ben de söyledim efendim diyor. İzin verdim ama kabul etmek istemiyor, çok iş var diyor. Arkadaşlarım yetişemiyor, ayıp olur diyor. O zaman Ergun Bey çocuğun yüzüne dikkatle bakıyor ve bu ülkede hala böyle insanların yaşamasına şaşarak yerine dönüyor. Bu tatsız olaydan ötürü konuklarından özür diliyor ve garibi o anda bir daha hatırlamamak üzere unutuyor elbette. Ayrım sonu. Sayfa 182.